Ayrım 12. Charles Ives. C H A R L E S I V E S. 20 Ekim 1874 Danbury, 9 Mayıs 1954 West Reading. Amerikan bestecisi, 20. yüzyıl müziğinin en önemli yenileyicilerinden biridir. İlk eğitimini bando yöneticisi olan babasından görmüş, sonra Yale Üniversitesi müzik bölümünde Horatio Parker'ın öğrencisi olmuş, Yale'i bitirdikten sonra özgürlüğünü elinde tutmak ve müzik piyasasının baskısı altında kalmamak amacıyla sigortacılığı meslek seçmiştir. Atonalite, politonalite, yarım sesten daha küçük aralıklarla müzik yazmak, poliritmi gibi yenilikleri, adları bu yeniliklerle birleştirilmiş bestecilerden daha önce Ives'in müziğinde belirmiştir. Yazısının bir özelliği uyumsuz gibi görünen düşünlerin tam bir uyuşumla sunulmasıdır. Başlıca eserleri Concord adlı piyano sonatı, Kaldırımlar Üstünde adlı orkestra şkertsosu, orkestra için Karşılıksız Soru, iki piyano için Çeyrek Ses Müziği. Yanıtsız Kalan Soru, The Unanswered Question. İlk yorumu 1954 New York. Bestecinin en tanınmış eserleri arasındadır. Orkestra 3 ayrı ögeyi simgeleyen 3 gruba ayrılmıştır. Yaylılar, parantez içinde, eski Fransa'da Galya'daki keşişlerin suskulu yaşamıdır. Trompet, parantez içinde, varoluş sorusunun sözcüsüdür. Flütler, parantez içinde, tartışmacı yanıtçılardır. Eserin programı şöyle. Yaylı çalgılar duyarsız bir suskudayken trompet sorusunu tek düze bir ezgiyle dua gibi tekrarlar. Sanki gizli bir yanıtın peşindedir. Flütler soruyu yanıtlamaya çalışırken giderek daha hareketlenir, daha yeyinleşirler. Söyleşi sonuçta kavgaya dönüşmüştür. Yanıtlamaya gayret edenler çabanın yararsızlığını bilinçlendirmişlerdir. Beşinci sorudan sonra gizli bir anlaşmayla soruyu alaya almaya koyulurlar. Durum ciddiyetini yitirmiştir. Flütler çekilir, trompetin sorusu bir kez daha yansır. Eser yaylı çalgıların suskusuyla sona erer. Çetin Işıközlü. 23 Mayıs 1939 İstanbul. Türk bestecisi. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yapmış, yüksek bölümünü 1971'de Adnan Saygun'un sınıfında bitirmiş, Hasan Ferit Alnar'la yöneticilik çalışmıştır. Işıközlü 1971-1972 yıllarında bilgisini İtalya, İngiltere ve Avusturya'da türlü öğretim kurumlarında geliştirmiş, 1963 yılında bestelediği Judith adlı bale müziği yurt içinde ve dışında ilgi görmüş, sanatçı Federal Almanya'da da etkinliklerde bulunmuştur. Işıközlü'nün Gülbahar adlı opera ve Judith adlı bale müziğinden başka bir keman konçertosu, iki piyano konçertosu, Rüya adlı bir senfonik şiiri ve Ordu Senfonisi adlı eserleri vardır. Sanatçı günümüzde Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyesidir. Gülbahar, Ağrı Dağı Efsanesi, 3 perdelik opera. Metin, Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanından yararlanılarak besteci. İlk oynanış 1989 Ankara. Başlıca kişiler Sofi, Ahmet, Musa Bey, Mahmut Han, Gülbahar, Memo, Demirci Hasan, Cindar Ağa, İsmail Ağa, Öykücü. Konunun geçtiği çağ ve yer, efsane çağlarında Ağrı Dağı etekleri. Genç köylü Ahmet'in kapısına çok güzel bir kır atı gelmiş, yaşlı köylü Sofi, atın Vali Mahmut Han'a ait olduğunu anlamış, at 3 kez evden uzaklaştırılmış, her üçünde de dönmüştür. Eski inanca göre bu durumda at Ahmet'in malı olmuştur. Vali adamlarıyla gelerek atını ister, alamayınca köyü yaktırır, Sofi'yi tutuklatır. Vali Ahmet'i saraya çağırarak atı isterse de Ahmet kabul etmez. Valinin kızı Gülbahar bu arada Ahmet'i tanımış, onun daha önceleri görüp sevdiği delikanlı olduğunu anlamıştır. Ahmet atı vermeyince zindana atılır. Gülbahar öteden beri kendisine hayran olduğu zindancı Memo'yu kandırıp sevdiğini görür. Demirci Hasan'a giderek yardım ister. Ayrıca falcı Cindar Ağa da kıza umut verir. Demirci atı alıp valiye getirir. Ancak vali zindanda bulunan Ahmet'in cezalandırılmasını istediğinden atın kendisine ait olmadığını söyler. Gülbahar zindana döner. Memo'yu bir tutam saç vererek kandırır. Tutukluları bıraktırır. Memo ise yakalanacağını anlayınca kale burcundan atlayarak intihar eder. Bir öykücü Ağrı Dağı efsanesini anlatmaya koyulur. Vaktiyle beyin kızı bir çobanı sevmiş, iki genç dağa kaçmış. Beyin adamları onları aramaya kalkınca çok kızan dağ köylüleri kayalarla örtmüştür. Valinin adamı İsmail Ağa ona Ahmet'ten kurtulmanın yolunu gösterir. Dağ doruğunda yanan ateşin insanlar tarafından kaçırılmak istenmesine daima kızmıştır. Ahmet dağa gönderilirse dönmesi olanaksızdır. Delikanlı öneriyi seve seve kabul ederek dağa yollanır. Dorukta ateşin yanışı oraya vardığını kanıtlar. İki genç birbirlerine kavuşarak ayrılır, dağa yollanırlar. Ancak Ahmet üzgündür. Gülbahar'ın zindancıya özgürlükleri karşılığında ne verdiğini öğrenmek ister ve sevdiğinin verdiği bir tutam saçı bile hoş görmez. Mutluluğunun sona erdiğini anlayan Gülbahar, sevdiği uyurken hançerini saplayarak öldürür. Leoş, Jana Çek. L-E-O-Ş J-A-N-A-Ç-E-K 3 Temmuz 1854 Hukvaldi, 12 Ağustos 1928 Ostrau. Çek bestecisi. Öğrenimini Prag'da Org okulunda yapmış, 1878'den sonra Moravya müzik yaşamının en önemli kişisi olmuş, halk konserlerini yönetmiş, Brünn Öğretmen Okulu'nda Org Öğretim Bölümünü, sonra Brünn Konservatuvarı'nı kurmuş, Moravya halk müziği üzerinde incelemeler yapmıştır. Müziği Moravya folkloruna dayanır. Özellikle konuşma dilinin melodi ve ritimlerinin kaynak olarak kullanıldığı bir müziği vardır. Başlıca yapıtları Jenufa, Katya Kabanova, Mikropulos Davası ve Ölüler Evinden adlı operalar, Kaybolan Kişinin Güncesi adlı şarkı dizisi ve Sinfonietta. Jenufa, 3 perdelik opera. Metin, Gabriela Preissova. İlk oynanış 1916, Prag. Başlıca kişiler, Buria, parantez içinde alto, Laka Klemen, parantez içinde tenor, Steva, parantez içinde tenor, Kilise Hademesi Kadın, parantez içinde soprano, Jenufa, parantez içinde soprano, Yargıç, parantez içinde bas, Karolka, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyıl sonlarında Moravya'da bir köy. Yaşlı kadın Buria'nın torunu Steva, gene Buria'nın kilise hademesi olan dul gelini tarafından büyütülen güzel Jenufa'yı baştan çıkarmış, gebe bırakmıştır. Steva sarhoş, hırsız, huzursuz bir gençtir. Bir yanda gene Buria'nın üvey torunu Laka da kızı sevmekte, aşkını gizlemektedir. Laka karakter yönünden Steva'nın karşıtıdır. İyi kalpli, dengeli ve huzurlu. Jenufa çocuğu olacağını anlayınca Steva'yı evlenmeye zorlar. Sonuç alamaz. Üstelik sarhoş delikanlı kızın yüzünü bıçakla yaralamaktan çekinmez. Çocuk doğmuş, gizlice büyütülmektedir. Steva ise yargıcın kızı Karolka'nın peşindedir. Evlenmeleri kararlaşmıştır. Laka sevgilisinin çektiği acıyı görmektedir. Kilise hademesi açıklamıştır gerçeği. Buna rağmen Jenufa ile evlenmek ister. Düğün törenlerinde Steva yargıcın kızı Karolka ile görünür. Nikah kıyılırken bir çığlık duyulur. Derede bir çocuk cesedi yüzmektedir. Kilise hademesi açıklar öyküyü. Çocuğu evlatlığının mutluluğunu engellememesi için dereye atmıştır. Kadın tutuklanırken Karolka, yasa dışı çocuğun babası, Steva'yı bırakarak uzaklaşmıştır. Laka ve Jenufa kalmışlardır en sonda. Olaylarla ezik fakat acıdan doğup gelişen güçlü bir aşkla mutlu. Jenufa bestecinin tanınmış yapıtları arasındadır. Almanca'ya Franz Kafka'nın arkadaşı Max Brod tarafından çevrilmiş, bu güçlü köy dramı inandırıcı konusuyla daima etkili olmuştur. Janáček'in müziği Mussorgsky'nin derin etkisini yansıtır. Sinfonietta. İlk yorumu 1926, Prag. Bestecinin orkestra müziği alanında en tanınmış yapıtlarından biridir. 5 kısa bölümden kuruludur Sinfonietta. İlk bölüm, parantez içinde Allegretto. Tüm yapıtın ön müziği karakterindedir. Bas trompetler ve timpani'nin yansıttığı giriş halk dansını anımsatan bir cümleye uzanır. İkinci bölüm, parantez içinde Andante, uzun bir klarnet tümcesiyle girer. Arada değişen oboa, trombon ve korno süslemeleri görünür. Klarnet tümcesinin tekrarı bölümü tamamlar. Üçüncü bölüm, parantez içinde Moderato. Birincisi türkü karakterinde 3 tema ile işlenmiştir. Dördüncü bölümü, parantez içinde Allegretto, 3 trompetle sunulan bir dans ezgisi. Beşinci bölümü ise, parantez içinde Allegro, 3 flütten yansıyan bir ana temanın türlü renklerini kapsar. Taras Bulba, parantez içinde senfonik şiir. İlk yorumu 1918, Prag. Besteci, bu eseriyle Rus yazarı Nikolay Gogol'un 1835'te yazılmış uzun öyküsünü 3 ana bölümde anlatmıştır. Öykünün özeti şöyle. Kazak atamanı Taras Bulba, düşmanları Polonyalılardan güzel bir kızı sevdiğinden ve kendi halkını savaşta güç durumda bıraktığından ötürü oğlu Andrei'yi eliyle öldürür. Öbür oğlu Ostep düşmana tutsak düşer, işkenceyle öldürülür. İşkence alanına gizlice giren Taras Bulba, bu yürekler parçalayıcı sahneyi seyrederken Ostep babasını fark ederek ''Baba, orada mısın, beni görüyor musun?'' diye bağırır. Taras Bulba için yapacak bir şey yoktur. Mezardan yansıyormuşa benzeyen bir sesle yanıtlar oğlunu. ''Görüyorum oğlum, görüyorum.'' Bu iki olay Kazak başbuğunun tükenmesine yetmiştir. Gerçek bir yiğide yakışır biçimde son nefesini verir. Düşmanlarına lanet, halkına yeni bir başbuğ bulmalarını vasiyet ederek. Janáček'in eseri 3 bölümden kuruludur. Andre'nin ölümü, Ostep'in ölümü, Taras Bulba'nın ölümü ve vasiyeti. Leon Jessel. L-E-O-N-J-E-S-S-E-L. 22 Ocak 1871 Stettin. 4 Ocak 1942 Berlin. Öğrenimini doğduğu kentte yapmış, daha sonra Lübeck, Bielefeld ve Kiel'de tiyatro orkestraları yönetmiş, bu arada verdiği hafif sahne eserleriyle ilgi çekmiştir. Bunlar arasında Das Schwarzwald Mädel, Kara Orman Kızı özellikle başarı sağlamış, bunu aynı yolda 18 verim daha izlemiştir. Das Schwarzwald Mädel, parantez içinde Kara Orman Kızı, 3 perdelik operet, metin August Nithard, ilk oynanış 1917 Berlin. Başlıca kişiler: Blasius Römer, Hannele, Barbaele, Jürgen, Lorle, Malvine von Hanau, Hans. Konunun geçtiği çağ ve yer, yüzyılın başlarında Almanya'da kara orman. Müzikçi Blasius Römer yaşlanmış, pek sevdiği eşi öldükten sonra kızı Hannele ve evlatlığı Barbaele ile büyük kent yaşamından uzaklaşarak kara ormana gelip yerleşmiştir. Doğa güzellikleriyle süslü bu bölgede sanatı ve halk giysileri koleksiyonuyla mutlu günler geçirmektedir. Kutsal bir bayram arifesi odasında çalışırken kızı girerek iki genç yabancının geldiğini haberler. Kendilerini gezginci şarkıcı olarak tanıtan gençler aslında Berlinli zengin aile çocuklarıdır. Kentin gürültü ve kalabalığından kaçarak buraya sığınmışlardır. Adı Hans olanı bu vesileyle sevgilisi Malvine von Hanau'dan biraz uzak kalmak istemiş. Arkadaşı Richard onu izlemiştir. Fakat Malvine bu olayı sezerek gizlice peşlerine düşmüş, delikanlıları bulmuştur. Hans ve Richard çıkınca kadın hancı Jürgen'in övdüğü üzerine Römer'e gelir. Bayramda giymek üzere bir ulusal giysi ister. Törene pek hoşlandığı Barbaele'nin de kendisiyle gelmesini rica eder. Amacı Hans'ı şaşırtmaktır. Bayram içki evinde kutlanmaya başlanmış, Berlinli gençlerin şaka ve muziplikleri herkesi coşturmuştur. Barbaele Bir ara Römer'e yaklaşarak yanağına bir öpücük kondurur. Bu davranış müzikçiyi heyecanlandırır. Kendisini gençleşmiş hissederek kızla evlenmeyi düşünür. Fakat Barbaele kısa süre sonra gelir, bu hareketinden ötürü özür diler ve açıklama yapar, Hans'a aşık olmuştur. Römer, gençler arasında yeri olmadığını anlayarak yaşlıların arasına yollanır. Eğlence sürüp giderken Hans arkadaşı Richard'ın Malvile ile pek samimi olduğunu görünce Barbaele ile flörte koyulmuş, bu güzel kara orman kızını sevmeye başlamıştır. Bayram sona ermiş, içki evi sahibi Jürgen köyün belediye başkanlığına seçilmiştir. Herkes kutlamaya gelirken Hans ve Richard yanlarında Malvin ile görünürler. Richard Malvin ile evlenmeye kararlıdır. Römer de Barbaele ile evlenmeyi aklına koymuş, hatta ailesine yazarak kızı istemiştir. Fakat umudu boşunadır. Barbaele Hans'ı sevmektedir, onunla evlenecektir. Çiftler bu durumu kutlarken Römer başı önünde ağır adımlarla içki evinden çıkar. Düşleri sona ermiş, gençliğe dönüşün olanaksızlığını anlamıştır. Genellikle halk ritim ve ezgileriyle işlenen yapıt, zaman zaman melodramatik sahneleriyle de ilgi derlemiş, ilk temsilinden sonra daima sevilip tutulmuştur. Tanınmış melodiler, Malvine, Ah Malvine, Mädel aus dem Schwarzenwald, Sidney Jones, Sidney Jones. 17 Haziran 1861 Londra, 29 Ocak 1946 Londra. İngiliz operet bestecisi, müzik öğreniminden sonra askeri bando yöneticisi olmuş, bu görevde kısa süre kalabilmiş, ordudan ayrılıp bu defa İngiltere ve Avustralya'daki bazı operet gruplarının müzik yöneticiliğini yapmıştır. Jones, konusunu uzak doğudan alan müzikli sahne eserlerinin yaygın olduğu bir çağda verdiği The Geisha adlı operetle ün sağlamıştır. The Geisha, parantez içinde Geisha. İki perdelik operet, metin Owen Hall ve Harry Greenbank. İlk oynanış 1896 Londra. Başlıca kişiler O Mimosa Sun, Juliet Diamant, Constance Wynne, Molly Seymour, Reginald Fairfax, Dick Cunningham, Arthur Cuddy, George Grimston, Tommy Stanley, Teğmen Katana, Marki Imari, Wun Hee. Konunun geçtiği çağ ve yer, yüzyılımızın başlarında Japonya. Bir Japon kentindeki 10 bin kıvanç adlı çayhanenin sahibi Çinli Wun Hee, ünlü şarkıcı Geisha O Mimosa San'ı tekrar angaja ettiğinden ötürü çok kıvançlıdır. Tek kuşkusu Vali Marki Imari'nin kıza evlenme önerisidir. Bu düşüncesini açıklarken çayhaneye limanda bulunan İngiliz savaş gemisinin subayları dolar. Teğmen Fairfax kente daha önce gelişinde O Mimosa San'ı dinlemiş, hayran olmuş, arkadaşlarını alıp getirmiştir. Şarkıcı Geisha ise Japon Teğmen'i Katana'yı sevmektedir. Kız, Teğmen Fairfax'la konuşurken çayhaneye yatıyla dünya gezisi yapmakta olan Lady Constance Wynne girer. Bu olay, Lady'nin arkadaşı Molly Seymour'la nişanlı olan Teğmen'in keyfini kaçırır. Bu da yetmiyormuş gibi Vali Imari görünür. Durumu öğrenince O Mimosa San'ın hemen uzaklaştırılmasını emreder. Olan biteni turist gezdirerek yaşamını kazanan Fransız kızı Juliet'in gözünden kaçmamıştır. Durumu düzeltmek için Lady'ye bazı öğütlerde bulunur. Lady Teğmen'in biraz önce gelen nişanlısı Molly'yi alarak çıkar. Kısa süre sonra her ikisi de geisha kılığı ve makyajıyla dönerler. Marki Imari iki güzel geisha'ya bayılmış, Molly'ye evlenme önermeye koyulmuştur. Fırsattan yararlanan Lady, güzel O Mimosa San'ı Marki Imari'den kurtarmak amacıyla satın almıştır. Durum karşısında düş kırıklığına uğrayan Juliet olmuş, sevdiği Marki ile evlenebilmek için kurduğu plan umduğu gibi sonuçlanmamıştır. Molly ısrarlara dayanamayıp Krizantem Bayramı'nda Vali ile evlenmeyi kabul etmiş, Teğmen Fairfax ve Lady Wynne bu karar karşısında şaşıp kalmışlardır. O Mimosa San, falcı kılığına girip valilik sarayına yollanır. Marki'ye bu evlenmeden vazgeçmesini öğütler. Ancak adamı fikrinden caydırmak olanaksızdır. Molly gerçeği açıklamanın doğru olacağını düşünerek Avrupa giysileri üzerine töre gereğince düğünde giyilmesi gereken tülü sarar. Konuklar ve Marki İmari gelini beklerken Molly gözükür. Yaklaşır ve birden üzerindeki tülü atar. Vali fena bozulmasına karşılık hemen Juliet'e döner, kendisiyle evlenip evlenemeyeceğini sorar. Kızın tüm isteği budur. Beri yanda Molly koşarak Fairfax'ın kollarına atılır. Lady ise Mimosa San'ın özgürlüğünü bağışlamıştır. Güzel geisha sevgilisi Teğmen Katana'nın koluna girerek operetin mutlu sonuna katılır. Konusu uzak doğudan alınmış sahne yapıtlarının geçerli olduğu çağlarda sahneye konan bu neşeli canlı operet günümüze dek tazeliğinden çok şey kaybetmemiştir. Müziğinde genellikle Viyana etkisi ve vals ritmi önemli rol oynar. Tanınmış bölümler: The Amorous Goldfish, Toy Duet, A Geisha's Life, I'm a Monkey on a Stick, Chin Chin Chin Man, Emerich Kalman, E, M, M, E, R, I, C, H, K, A, L, M, A, N. 24 Ekim 1882, Seafolk, 30 Ekim 1953, Paris. Öğrenimini Budapeşte Müzik Akademisi'nde tamamlamış, genç yaşta Viyana'ya gelerek Sonbahar Manevrası adlı operetiyle çabuk ve yaygın bir üne erişmiştir. Halkın zevk ölçülerini çok iyi sezen sanatçı, bu özelliği sayesinde daima sevilen yapıtlar vermiştir. Viyana operet sanatının geleneksel özelliklerini çağına ustaca uygulaması bu alandaki başarısını pekiştirmiştir. 1938 yılında Paris'e gelerek 2 yıl kalmış, 1940'ta Amerika'ya göçmüş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Avrupa'ya dönerek 1954'te son eseri Arizona Lady'yi Münih'te oynatmıştır. Başlıca eserleri ve operetleri şunlardır: Die Sardas Fürstin, parantez içinde 1915, Die Bayadere, parantez içinde 1921, Kontes Maritza, parantez içinde 1924, Sirk Prensesi, parantez içinde 1926. Die Sardas Fürstin, parantez içinde Çardaş Prensesi. Üç perdelik operet: Metin, Leo Stein ve Bela Yenbach. İlk oynanış 1915 Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1961 Ankara. Başlıca kişiler: Prens Leopold Maria, Prenses Anhilte, Prens Edwin Ronald, Kontes Stassi, Kont Boni Concianu, Silva Verescu, Eugen von Ronsdorf, Ferry von Kerekeş, Elçi McGrave, Kontes Scheppe, Barones Elsner. Konunun geçtiği çağ ve yer, yüzyılın ilk yarısında Budapeşte ve Viyana. Güzel ses yıldızı Silva Varescu'nun Amerika'ya gitmeye karar vermesi hayranları arasında geniş yankılar yapmış. Bu gezi onuruna Orfeum adlı eğlence salonunda büyük bir veda partisi düzenlenmiştir. Kont Boni ve Ferry von Kerekeş gibi Budapeşte'nin tanınmış kişileri Silva'nın etrafında dönmekte, ancak kadın bunlardan birini, Prens Edwin Ronald'ı sevmektedir. Fakat prensin babası evlenmelerine engel olduğundan iki gencin birleşmesi olanaksızdır. Partinin en coşkun anında Viyana'dan gönderilen Teğmen Eugen von Ronsdorf tatsız bir haber getirir. Prens Edwin'in Kontes Stassi adlı bir kızla evlenmesi kararlaştırılmış, tören davetiyeleri bile bastırılmıştır. Genç prens habere çok üzülür. Sonra Silva ile ne olursa olsun evleneceğini açıklayarak çağırtılan bir noterin hazırladığı belgeyi imzalar. Ertesi gün Viyana'ya gidecek, işleri yoluna koyarak dönecektir. Prensi kıskanan Kont Boni eline geçirdiği bir davetiyeyi Silva'ya gösterince kadın Amerika planından dönmemeye karar verir. Prens Leopold'un Viyana'daki sarayında oğlu Prens Edwin'le Kontes Stassi'nin nişan töreni başlamıştır. Genç prens, Amerika'ya giden ve mektuplarına cevap bile vermeyen Silva'dan umudunu kesmiştir. Artık yapılacak bir şeyin kalmadığına inandığı anda, Silva, Kont Bonnie'nin kolunda salona girer. Kendisine Amerika'da Çardaş Prensesi adı verilmiş, başarıdan başarıya koşmuş, yurduna dönüp sözde Kont'la evlenmiştir. Edwin sevgilisine yaklaşır, Kont'tan boşanırsa evlenmeye hazır olduğunu bildirir. Bir yanda Kont Bonnie ve Kontes Stassi de birbirlerinden çok hoşlanmışlardır. Yüzükler takılırken genç prens bu nişanı istemediğini, başkasını sevdiğini söyler. Silva bu başkasının kendisi olduğunu bildirir. Edwin'in noter önünde imzaladığı belgeyi atarak çıkar. Kadın soylulardan intikamını almıştır. Silva'nın dostlarından Feri Kerekeş Viyana'ya gelmiş, tatsız olaylara bir son vermeyi kararlaştırmıştır. Silva'nın kaldığı otele inerek kadını avutur. Onu konsere gönderir. Silva çıkar çıkmaz Prens Leopold oğluyla görülür. İyi kalpli Feri, prense bu işi mutlu bir sonuca götürmenin doğru olacağını söyler ve bir örnek verir. Kendisi de gençliğinde bir şarkıcıyı sevmiş, kadını elinden bir kont almış, bu nedenle mutlu olamamıştır. Prens bir an durur, sonra Edwin'in annesi olan öz karısının konttan boşatıp evlendiği aynı şarkıcı kadın olduğunu sezer. Bir rezaletten korkarak Silva ile oğlunun birleşmelerinde artık sakınca bulunmadığını söyler. Kont Bonnie ise Kontes Stassi ile evlenecektir. Eserin kişileri kıvançla bu mutlu sonucu kutlarken perde iner. Çardaş Prensesi hemen tüm müzik parçaları sevilip bir anda yaygınlaşan ender eserler arasında yer alır. Bu parçalar etkili ve sıcak melodileriyle kullanıldıkları sahnelere uygun, kah neşeli, kah melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş, her çağda beğenilmiştir. Gräfin Maritza, parantez içinde Kontes Maritza, 3 perdelik operet. Metin, Julius Brammer ve Alfred Grünwald. İlk oynanış 1924 Viyana. Başlıca kişiler Kontes Maritza, Prens Populescu, Baron Koloman, Supan, Kont Tassilo, Endrödi, Wittenburg, Liza, Karl Stefan Leibenberg, Prenses Bozena Gutenstein, Penizek, Cecco Berko. Konunun geçtiği çağ ve yer, yüzyılın ilk yarısında Macaristan. Genç, güzel ve zengin Kontes Maritza, çıktığı uzun geziden dönmüş, yokluğunda saray ve toprakları Török adlı genç ve yakışıklı bir kahya tarafından başarıyla yönetilmiştir. Török, ailesi fakir düşmüş soylu bir subaydır. Asıl adı Kont Tassilo Endrödi'dir. Kız kardeşi Lisa'ya yoksulluk çektirmemek, iyi bir kocayla evlendirmek başlıca amacıdır. Geziden dönen Kontes'i ilk defa görmüş, güzelliğine hayran olmuştur. Kontes Maritza bir soyluyla nişanlanıp hayranlarından kurtulmak, başını dinlemek niyetindedir. Bu amacı için Baron Supan'ı seçer ve bir tören düzenler. Davetliler arasında bulunan Lisa'nın Kontes'le arkadaş oluşu Török yahut asıl adıyla Tassilo'yu şaşırtmıştır. Bu arada Kontes müstakbel eşinin meteliksiz bir soylu olduğunu, kendisiyle sırf parası için evlenmek istediğini öğrenmiştir. Hizmetliler arasında bulunan Török törene katılamamış, bahçede üzüntüsünü anlatan bir şarkı söylemeye koyulmuştur. Kontes, delikanlının sesini çok beğenerek davetliler gittikten sonra şarkılarını yalnız kendisine söylemesini ister. Aradan geçen günler, Tassilo ile Kontes arasında derin bir aşkın doğmasına yol açmış, Prens Topulescu'nun düzenlediği bir baloda bu durum davetlilerin gözünden kaçmamıştır. Bir yanda Baron Koloman ise özellikle Lisa'ya büyük ilgi göstermektedir. Tassilo bu oyunlara son vermek amacıyla arkadaşı Liebenberg'e bir mektup yazar. Kız kardeşinin mutluluğu için paraya ihtiyacı olduğunu bildirir. Mektup yanlışlıkla Kontes'in eline geçmiş, kadın yazılanları ters yorumlamıştır. Tassilo'yu çağırır. Onu kendisine parası için yaklaşmakla suçlar ve mektubu davetlilere okuduktan sonra sarayı ve görevi bırakmasını emreder. Tassilo ertesi sabah kontese veda etmeye gelir. Onuru kırılan genç adam kendisinin gerçekten yoksul olduğunu, zengin bir kadınla zaten evlenemeyeceğini bildirir. Bu anda ihtiyar halası Prenses Gudenstein girmiştir. Yeğeninin yoksulluğunu öğrenen kadın onun eskiden sahibi olduğu toprakları tekrar satın almış, Tassilo'ya armağan etmiştir. Delikanlının artık kendisine sevgi dolu gözlerle bakmakta olan Kontes Maritza ile evlenmesi yolunda engel kalmamış, bir yanda Lisa sevdiği Baron Koloman'a kavuşmuştur. Kontes Maritza, bestecisine ikinci büyük başarıyı sağlamış, halk ezgileriyle süslü taze melodiler, müziğinin ritmik gücü, renkli orkestralaması, etkili mizah ve duygu elemanlarıyla hemen ilgi derlemiştir. Tanınmış bölümler: Grüß mir die reisenden Frauen, Sag ja, mein Lieb, Schwesterlein, Komm mit nach Varaştin, Komm Zigan. Nevit Kodallı. 12 Ocak 1924, Mersin. Türk bestecisi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Necil Kazım Akses'in, Paris'te Nadia Boulanger ve École Normale de Musique'de Arthur Honegger'in öğrencisidir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kontrapunta, fuga, biçim ve çalgı bilgisi öğretmenliği yapmıştır. Genellikle klasik biçimlere ve Türk halk müziğine bağlıdır. Başlıca yapıtları Fangoh ve Gilgamesh adlı operalar, Atatürk Oratoryası, Senfoni, Yaylılar için Sinfonietta, Piyano Sonatı, Ses ve Piyano için Garip Şiirler. Fangoh, 5 tabloluk opera. Metin, Bülent Sokollu, Doktor Orhan Asena ve Aydın Gün. İlk oynanışı 1957 Ankara. Başlıca kişiler Fangoh (parantez içinde tenor), Bekçi (parantez içinde bas), Ursula (parantez içinde soprano), Bir Kadın (parantez içinde soprano), Theo (parantez içinde tenor), Kay (parantez içinde soprano), Maya (parantez içinde soprano), Gauguin (parantez içinde bas), Postacı Rolin (parantez içinde bariton), Rachel (parantez içinde soprano), Madame Louise (parantez içinde soprano), Doktor Gachet (parantez içinde bariton). Konunun geçtiği çağ ve yer, 19. yüzyılın ikinci yarısında Londra, Etten, Arles ve Auvers-sur-Oise. Ressam Vincent van Gogh uzunca süre kaldığı Londra'da pansiyon sahibesinin kızı Ursula'yı sevmişse de karşılık görememiştir. Aradan yıllar geçmiş, kızı görmek istemiş fakat Ursula'nın düğün töreniyle karşılaşmıştır. Sanatçı bu olay üzerine yurduna, Hollanda'da Etten kasabasına dönerek durmadan resim yapmaya koyulur. Oysa çevrede ona deli gözüyle bakılmaktadır. Kardeşi Theo Paris'te bir galeri açacağını haberler. Vincent resim yapacak, o satacaktır. Ressam bu güzel haberi kuzeni Kay'e haberlemek ister. Onu Paris'e götürecektir. Fakat Kay de onu iterek uzaklaşır. Vincent önce Paris'e gelmiş, oradan Toulouse-Lautrec'in öğüdü üzerine güneye Arles'e gitmiştir. Bu sıcak ve doğa zenginlikleriyle dolu bölgede coşkuyla çalışırken ressamdaki kadın sevgisi, esin ve dehanın simgesi Maya belirir. Maya aşıktır ona. Sevgisini açıklar. Ressamı uyur bırakarak gider. Arkadaşı Gauguin ve postacı Rulin Vincent'i gece tarlada uyur bulurlar. Gauguin durmadan Maya'yı sayıklayan ressama bir düş gördüğünü söyler. Acıktığını, genel eve gideceğini bildirir. Van Gogh genel evde Gauguin'le tartışır. Sonra dostu Rachel'le odalarına çekilir. Genel ev sahibesi Madame Louise aldığı birkaç tabloyu Gauguin'e gösterir. Bunların Toulouse-Lautrec'e ait oluşu ressamı şaşırtmıştır. Vincent'ı çağırır. Fakat Vincent korkunç Sara kriziyle sarsılmaktadır. Bir ara odasına koşar, kulağının birini keser. Hatıra olarak Rachel'e verir. Van Gogh birkaç gün sonra tarlada çalışırken göğsüne bir kurşun sıkmış, tavan arasındaki odasına taşınmıştır. Doktor Gachet koşup gelen Theo'ya durumunun umutsuz olduğunu söyler. Vincent bir ara kendine gelir, Theo'ya yardımları için teşekkür ederek son nefesini verir. Opera'nın metni, Amerikalı yazar Irving Stone'un ünlü ressamın yaşamı üzerine yazdığı Lust for Life adlı yapıtı temel tutularak hazırlanmıştır. Kodallı müziksel yapıda daha çok öğretmeni A. Honegger'in de üyesi bulunduğu Le Six, Altılılar grubuna özgü prensipleri uygulamış, monolog ve diyaloglarda ezgisel bütünlüklerden yeterince kaçınmış, her tabloyu kısa ön müzikleriyle başlatmıştır. Gilgamesh, Dört Perdelik Opera, Metin Orhan Asena, ilk oynanış 1965 Ankara. Başlıca tipler Gilgamesh (parantez içinde bas), Korobaşı (parantez içinde tenor), Ninsun (parantez içinde mezzo soprano), Ishtar (parantez içinde soprano), Meliza (parantez içinde soprano), Enkidu (parantez içinde bariton), Anu (parantez içinde bas), Antum (parantez içinde soprano), Kör (parantez içinde tenor), Ursunabi (parantez içinde tenor), Utnapishtim (parantez içinde bas). Konunun kaynağı Mezopotamya'da Sümer uygarlığından Gilgamesh destanı. Acımasız Uruk kralının kızı Ninsun, güneş tanrısı Shamash'tan olan çocuğu Gilgamesh'i babasının öldürmesinden korkarak bir kuleye saklamış. Bebeği bir kartal büyütmüş ve çoban eğitmiştir. Çobanın kral tarafından öldürülmesi üzerine Gilgamesh, haksızlığa ve zulme karşı savaşmaya yemin etmiştir. Sonunda kral öldürülmüş, Gilgamesh tahta çıkmış, ancak halkına büyük vaatlerde bulunması tanrıları kızdırmıştır. Tanrılar öç amacıyla Enkidu adıyla bir yaban adamı yaratıp genç krala saldırtırlar. Ninsun yaban adamına Meliza adlı fahişeyi gönderip onu güçten düşürür. Oğluyla yaptığı karşılaşmada yenilgisini sağlar. Gilgamesh durumu öğrendiğinde Enkidu'yu bağışlar, onu dost bilir, yanına alıp tanrıların gönderdiği göklerin boğasına karşı beraber savaşmalarını önerir. İki yiğit düşmanlarını öldürünce tanrılar bu kez aralarından üçünü seçip yeryüzüne indirirler. Bunlardan biri güzellik tanrıçası Ishtar'dır. Tanrıca önce Gilgamesh'i baştan çıkarmaya çalışır. Başaramayınca Enkidu'ya yönelir. Yaban adamı tanrıçayı kucaklar ve ölür. Gilgamesh arkadaşlarının ardından yas tutarken bir kör gelip ona ölümsüzlüğün sırrını bilen Utnapishtim'e gitmesini öğütler. Gilgamesh sırrı bir tür Nuh peygamber olan, kendi canını ve canlıları tufandan kurtaran Utnapishtim'den öğrenirse de ölümü yeğ tutar. Aşık olduğu Ishtar'a sarılır. Yiğit efsane kahramanı ölmez ama yüzünü yitirmiştir. Perde tanrılar korosuyla iner. Mezopotamya uygarlıklarından Sümer'de Uruk kenti beyi Gilgamesh'in öyküsü insanlık tarihinde ilk destan olarak kabul edilir. Destan, insanoğlunun somuttan soyuta, öğeden anlama geçişin ilk belgesi sayılmış, üç kez baştan yazılmış, herkes özveri, insan sevgisi ve baskıya karşı başkaldırı gibi temel inançları dikkatle savunulmuştur. Gilgamesh'in öyküsünü yazar Orhan Asena, Tanrılar ve İnsanlar adlı oyununda işlemiş, yapıt 24 yıl önceleri devlet tiyatrosu programına katılmıştı. Oyunun sahne müziklerini besteleyen Nevit Kodallı'nın yazarla işbirliği, tanrılar ve insanların bu kez lirik tiyatro biçiminde işlenmesi tasarısını doğurmuştur. Gilgamesh'in müziği, bestecinin öteden bu yana bilinen tutumuna koşut bir görüntüye sahiptir. Yenilikçi yönü yoktur. Yapıt, Van Gogh'da yakınlık kurduğumuz armonik paletin özelliklerini yansıtır. Kulağı irkiltmeyi istemeyen bir gözetimin belirtileri kolayca sezilir. Cumhuriyet Kantatı, Yaşadıkça Cumhuriyet, İlk yorumu 1973 Ankara. Eser, Cumhuriyetimizin 50. yılı onuruna bestelenmiş, metni Ozan Ceyhun Atufkan Su yazmıştır. Giriş müziği Kurtuluş Savaşımızın zaferini simgeler ve bu olayla doğan umutları anlatır. Arkasından Cumhuriyet'in doğuşu, Cumhuriyet'i karşılama, selamlama ve güzelleme bölümleri gelir ve Cumhuriyet'i sonsuzluğa kadar yaşatmaya dönük ant içme ile sürerek sona erer. Zoltan Kodaly. Zoltan Kodaly. 16 Aralık 1882 Keşkement, 6 Mart 1967 Budapeşte. Macar bestecisi, Budapeşte Konservatuvarı'nda Köstler'in öğrencisi olarak yetişmiştir. 1906 yılında Budapeşte Konservatuvarı'na bestecilik öğretmenliğine getirilmiştir. Bela Bartok ile Macaristan'da folklor araştırmaları yapmıştır. İlk yapıtı Debussy ve Brahms etkisindedir. Macar halk müziğinin etkisi de üslubuna kişisel özellikler kazandırmıştır. Hari Janos adlı operası, solo, koro ve orkestra için Psalmus Hungarikus, orkestra için Galanta dansları ve tek violonsel için sonat en tanınmış verimleridir. Hari Janos Suite. İlk yorumu 1927 New York. Arkadaşı Bela Bartok'la gerçek Macar halk musikisine eğilen besteci, gene bu kaynaktan yararlanarak Macar halk hikayelerinin palavracı kahramanı Hari Janos'u ele almış, baştan aşağı fantazilerle örülü öykülerini aynı adlı gülünçlü halk operasında işlemiştir. Metni Bela Polini ve Scholt Harshani tarafından yazılan Hari Janos'un elde ettiği büyük başarı üzerine Kodaly sahne yapıtındaki mizah anlayışını büyük sadakatle yansıtan bir süit düzenlemiştir. Folklardan enine boyuna yararlanılarak bestelenmiş operadan doğan süit boyunca dinleyici Napolyon çağında yaşamış kahramanın bazı olağanüstü serüvenlerini, savaşlardan başarıyla dönüşünü görür gibi olur. Kodaly şöyle yorumlamış eserinin kahramanını: Hari eski bir askerdir, bir köylüdür. Her akşam bir meyhanede oturur, inanılması güç yiğitlik öyküleri anlatır. Onun garip imgelerinin ürünü olan öyküleri aslında gerçekle saflığın, güldürüyle acının birleşimidir. O düşlerini ve duygularını anlatıp yayan bir halk ozanıdır. Anlattıklarının doğal olarak gerçekle ilgisi yoktur pek. Ama sorun değildir bu. Çünkü öykülerin tümü canlı bir fantazinin ürünleridir. Başkalarına ve kendisine düş evreninin kapılarını açmak için uydurduğu öyküler. Operanın konusu kısaca şöyle: Napolyon'un aslen Avusturyalı eşi İmparatoriçe Maria Louise yolculuk esnasında bir köyden geçerken yakışıklı Hari Janos'u görür ve onun Örşe adlı köy güzeliyle sözlü olduğunu bilmediğinden alıp Viyana'daki saraya götürür. Hari Janos kısa sürede sarayın sevgilisi olmuştur. Kahraman eğlenip gününü gün etmektedir ama köy yaşamı da gözünde tütmektedir. Sarayda en hoşuna giden eşyalardan biri karışık mekanizmalı bir çalar saattir. Durumu haber alan Napolyon, karısının Hari Janos'a karşı ilgisine çok kızar. Avusturya'yı işgale karar verir. Ancak Hari Janos tek başına Fransız ordusuna meydan okur. Napolyon'un askerlerini perişan eder, onu önünde diz çöküp özür dilemeye zorlar. Zaferden sonra yurdunun özlemine dayanamayan Hari Janos, başta İmparatoriçe olmak üzere herkese veda eder ve sevgili sadık Örşesine döner. Macar halk inancına göre bir öykü anlatıldıktan sonra bunu dinleyenlerden birinin aksırığı izlerse aksırık öykünün gerçekliğini onaylamış olarak yorumlanırmış. 6 bölümden kurulu Hari Janos Suite'nin ilk bölümü masal başlıyor. İşte böyle bir aksırıkla girer ve sonra şu bölümler sıralanır: Viyana'da çalar saat, şarkı, Napolyon'un savaşı ve yenilgisi, intermezzo, İmparator ve mahiyetinin girişi. Galanta dansları. İlk yorumu 1934 Budapeşte. Galanta, Viyana-Budapeşte yolu üzerinde küçük bir pazar kenti. Besteci çocukluğunun 7 yılını burada geçirmiş. Bu süre boyunca körpe kulaklarında kente yüzyıllar önce yerleşmiş çingenelerin müziği yansımıştır. Budapeşte Filarmoni Derneği'nin siparişi üzerine bestelenen Galanta dansları, birbirine bağlı olarak çalınan danslar dizisidir. Zengin melodileri ve renkli orkestralamasıyla tanınır ve sevilir. Edward Lalo. E D O U A R D L A L O. 27 Ocak 1823 Lille, 22 Nisan 1892 Paris. Fransız bestecisi, bir İspanyol ailesindendir. Paris Konservatuvarında Habaneck'in öğrencisi olarak eğitim görmüştür. Başlıca yapıtları keman ve orkestra için Sinfoni Espanyol, Fantasy Norvegien, Concerto Russe, Violoncel Concertosu, Le Roi D.I. adlı opera. Le Roi d'Yves, Yves Kralı. Üç perdelik opera. Metin Edward Blow. İlk oynanış 1888 Paris. Başlıca kişiler Milio, parantez içinde tenor, Karnak, parantez içinde bariton, Yves Kralı, parantez içinde bas, Margaret, parantez içinde soprano, Rosen, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, efsane çağlarında Fransa'nın Atlantik kıyılarında gömülü olduğu sanılan Yiz ülkesi. Yiz kralının kızı Margaret, düşman ülkenin başbuğu Prens Karnak'la evlenmekte, böylece yeni bir barış çağının başlaması halkı sevindirmektedir. Ancak hem Margaret hem de kardeşi Rosen, aynı adamı, Milio adlı komutanı sevmektedir. Milio seferden dönmüş, sevdiği Rosen'e kavuşmuştur. Komutanın dönüşünü haber alan Margaret evlenmekten vazgeçer. Yeni bir savaşın başlamasına sebep olur. Milio savaştan başarıyla döner. Rosen'le evlenmesi için engel kalmamıştır. Yenilgiye uğrayan Prens Karnak, kız kardeşini delice kıskanan Margaret'ten yardım diler. Kenti denizden koruyan bendin anahtarını ister ve alır. Milio ile Rosen'in düğününde denizin büyük bir gürültüyle ve çılgın dalgalarla kente yürüdüğü görülür. Komutan bu düşmanlığı yapanı anlamış, ele geçirdiği Prens Karnak'ı öldürmüştür. Kral ve halk sulardan kurtulmak için bir tepeye sığınır. Margaret yaptığı kötülüğün acısıyla kendini dalgalara atar. Bu sırada kentin koruyucusu Saint Corentin gücünü göstermiş, sular çekilmeye başlamıştır. Yiz Kralı, Ulusal Fransız Operası'nın pek az örneklerinden biridir. Lalo, yapıtı için genellikle Breton bölgesi folklorundan yararlanmış, bilinen bir Fransız efsanesine dayanan konuyla ulusunun sahnelerine her zaman sevilen bir yapıt vermiştir. Tanınmış bölüm Uvertür. İspanyol Senfonisi, Sinfoni Espanyole, Op. 21. İlk yorumu 1875 Paris. Soyundaki İspanyol kanı ve çağında İspanyol müziğine olan düşkünlük, besteci keman ve orkestra için İspanyol ezgilerinden esinli bir yapıt vermeye zorlamış, bu yolda 1874 yılı boyunca süren çalışmaları ertesi yıl sonuçlanmıştır. İspanyol senfonisinin ilk defa büyük İspanyol kemancısı Pablo de Sarasate tarafından çalınması, bu renkli partisyonun elde ettiği üne yardımcı olmuştur. Yine aynı kemancıya adanan yapıt 5 bölümden kuruludur. Ancak 3. bölüm intermezzo genellikle çalınmaz. 1. bölüm parantez içinde Allegro non troppo, keman ve orkestranın ortak girişiyle başlar. İlk temayı sunucuya dek çeşitlemeleri işler. 2. bölüm parantez içinde scherzando, allegro molto, kısa orkestra cümlesi açar. Sola kemanın lirik vals temasını, nefesli çalgıların süslemeleri ve bunların kemandaki yankısı sürdürür. 3. bölüm parantez içinde intermezzo, solo kemanın tatlı melodisiyle gelişir. 4. bölüm parantez içinde andante, nefesli çalgıların şarkısıyla başlar. Melodiyi solo keman taşır. Ve son bölüm parantez içinde rondo, önce orkestrada yansıyan, sonra kemana geçen bir saltarello ile biter. Violoncel konçertosu, parantez içinde re minör. İlk yorumu 1877, Paris. Violonselcilerin zevkle yorumladıkları bu renkli yapıt, çalgıya sağladığı türlü olanaklarla seçkinleşir. Besteci konçertoyu çağının ünlü violonselcisi Adolf Fischer'e adamış. Yapıt ilk defa aynı sanatçı tarafından yorumlanmıştır. Birinci bölüm, parantez içinde, prelüt, lento, allegro, maestoso. Sonat biçiminde düzenlenmiş olup, birinci ve ikinci temalar solo çalgı tarafından sunulur. İkinci bölümde, parantez içinde intermezzo, andante con moto, gene violonselin tanıttığı bir tema, allegro ölçüsünde bir diğer temanın çeşitlemelerine dek sürer. Üçüncü bölüm, parantez içinde rondo, andante, allegro vivace, ağır tempolu girişten sonra parlak bir rondo belirir, yapıt solo çalgı ve orkestranın coşkun akorlarıyla sona erer.